Ayrım 3. Sayfa 27. İki sarı karanfil. Hamlet. Başka şeyler de vardır. Orestes. Göklerde ve yeryüzünde. İnsanoğlunun onları hayal dahi edemeyeceği. Shakespeare. Hamlet. Belli belirsiz bir düşünceye sahibim. Tarih ilerledikçe ve ağır ağır dümlendikçe orada bir yerde ölüm var. Göreceğiz. Her şey yaklaşık 20 dakika önce başladı. 7 Kasım öğleden sonrası saat 3 gibi bitkin bir vaziyette bir otelden diğerine koşturmaların arasında Büyük Demokrasi Oteli'ne girdi. Bunun bir oda bulmak için yapacağı son girişim olacağına yemin etmişti. Eğer burada da söz birliği etmişlercesine şaka yapıyor olmalısınız beyefendi, yılın bu zamanında başkentte boş bir delik dahi bulamazsınız. Kasım ayı bizim en yoğun olduğumuz dönemdir. Sadece uluslararası kongreleri düşünecek olursanız bile şeklinde bir cevap alsaydı, arkasına dahi bakmadan havaalanının yolunu tutacaktı. Başkentin havaalanına iner inmez, emanet ofisine ağır valizini ve iş çantasını bırakmasının üzerinden 2 saat geçmişti bile. Havaalanındaki bara demirleyecekti. Uçağı saat 23.35'teydi. Bekleyeceği süre gözüne hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyordu. Gideceği yer küçük bir taşra şehriydi. Gece yarısı gibi oraya ulaşmış olurdu. Maalesef pistin karşısındaki barda oltaya takılmış bir balık misali, uçağının iniş takımlarının yere değdiği anı görmekten başka bir seçeneği kalmamıştı. Onu kucak dolusu sarmalayacaktı. O da aynı şekilde kendisini. Ah, 2 ay ve bilmem kaç gün. Yaklaşık 15 kadar şehri dolaşmanın zahmeti bir yana, onu nasıl da özlemişti. Sahte mücevher pazarlaması sorun dolu bir işti. Oradan oraya kararsız bir kuş misal dolaşmakta cabası. Neyse ki bu gece sondu. Aklında onu gördüğünde üzerinde ne olacağı vardı. Sarı astarlı, kukuletasında beyaz bir tüyü olan turuncu renkli pardösüsünü mü, yoksa başkentte yaptığı son yolculukta onun için aldığı kahverengi pantolonuyla müthiş uyumlu, göz kamaştırıcı, işlemeli gömleğini mi giyecekti? O da diğeri de üzerinde harika duruyordu. Ayrıca 22 yaşında pırıl pırıl bir genç kıza ne yakışmazdı ki? Eğer Büyük Demokrasi Oteli'nde de red cevabı alacak olursa, meydana dikilip havaalanına giden otobüsün geçmesini bekleyecekti. Öğleden sonra 14.30 gibi başkentin bu trafik karmaşasında taksi bulmak da öyle her baba yiğidin harcı değildi. Fakat otelin resepsiyonunda tuhaf bir durum oldu. İçeri girip boş oda sorar sormaz resepsiyondaki tombul bayanın yüzünde oluşan ekşimsi ifade bu girişimin de hüsranlı sonuçlanacağını anlatıyordu ki bankın diğer köşesinden fırlayan bir kafa ''Çok şanslısınız, 10 dakika kadar önce 317 numaralı odamız boşaldı.'' dedi. ''Ne, boşaldı mı?'' diye sordu tombul bayan. Ve şaşkın bir edayla devam etti. Fakat 13.30 civarı odayı tutan beyefendi daha üzerinden 1 saat daha geçmedi 10 günlük ücretini peşin ödedi. Diğeri onun sözünü keserek ''Çok soru sorma, 317 numara ani bir şekilde boşaldı.'' dedi. Otelin bilgi formunu doldurduktan sonra istediği numarayı odasına bağlamalarını rica etti. Onu evde bulduğu için mutluydu. ''Hala bir oda bulduğuma inanamıyorum. Aslında apartman boşluğu kadar bir yer burası fakat hiç umurumda değil. Şu an istediğim tek şey dinlenmek, tıraş olup duş almak, sonra da biraz kestirmek. Biraz uyku işte, yorgunluktan ölmek üzereyim ve sonra... Seni düşünüyorum. Seni çok özledim küçük kız. Hem de çok. Otel, hayır belki de bir fakirhane denmeli buraya fakat adı ne biliyor musun? Büyük Demokrasi Oteli. Kızın gülüşü telefonda su sesi gibi yankılanıyordu. Fakat o gülmüyor, en ufak bir belirti dahi yok. Onun gülümsemesiyle beraber son 5,5 yılda çoğalan tek şey demokrasinin önüne gelen büyük ibaresi. Otel 11 kattı. Lüks değil. Başka bir şey. Vasat bile denebilir. Fakat en önemlisi şimdiki hali. Her taraftan ihmal akıyor. Elinde odasının anahtarıyla kırık dökük asansörden 3. katta indiğinde kimseciklerin olmadığı loş koridordan gelen bir ses. Bu katta oda hizmetlisi yok. Bir ses işitti fakat görünürde kimsecikler yok. Kimdir o bağıran? Ben 317'deyim. Gözlerini kısarak uzun koridoru kontrol ederken koltuk altına sıkıştırdığı toz bezleriyle bir el ona doğru uzandı. Ona sanki bir sır verir gibi kısık bir tonla ''Adım Lou'' dedi ve gözünü kırptı. ''Çok memnun oldum Lou. Bu güzel ismi de nereden buldun?'' ''Çiçek bahçelerinden bayım. Beni bu şekilde vaftiz ettiler. Vaftiz babam çiçeklere çok düşkündü. Ona bir çiçek ver, canını al. Fakat ben hepsini birden topladım. İsmin bütünü bir şurup gibiydi. Ayrıca Lou oldukça modern bir isim. Yaşımla da uyumlu. 23 yaşındayım ben. Dalga geçiyordu adamla. Su içinde ondan 8 seneyi saklıyordu. 37. Adam da ondan 6 seneyi saklamıştı. Kız ona gülümsedi. Belki de acıyarak. Odada banyo var mı? Tabii ki. Lüks olmasa da idare eder. Bir süre sessizlik oldu. Lou yastığı düzeltiyordu. Evet, çantanız yok mu? Havaalanında bıraktım. Buraya öğlen üzeri geldim. Birkaç saat sonra da ayrılacağım. Başkentin karmaşasında onu taşımamak en iyisi. Aşağıya bir gecelik ücreti peşin ödedim. Merak etmeyin, bunu soracak kişi ben değilim. Fakat günün en şanslı insanısınız. Buna pek inanasım gelmiyor. Bana odanın aniden boşaldığını söylediler. Onu sanki içtiği sigarayla değerlendirir gibi süzüyordu. Yani aniden boşalttılar. Daha rahat bir tavırla yeniden göz kırptı. Şimdi biraz şu sandalyede oturmanızı istiyorum. Yatak tamamdır. Banyo içinse 2-3 dakikaya daha ihtiyacım var. Kazandan biraz su damlıyor da. Tesisatçı bugün çalışmıyor. Yardımcısı da eşim doğum yaptığından. Evli mi? Hayır, henüz değil. Artık gelip bakabilirsiniz. Çakmağı çalışıyor, tamam mı? Kadın önünde eğildiğinde gözleri kalçalarına kaydı. Utanmalısın dedi kendi kendine. Bir an kendisini önündeki kadınla seks yapar gibi hissetti. İçinden selülitleri var diye geçirdi. Kurnaz gözleri için kötü bir mazeret. İnsan daha işin başından önlemini almalı. Kazan çalışıyor, yani hemen hemen. Eh, yapabildiğim kadar. Süpermen değilim ki, yani süper kadın. Fakat ya, havlularınızı biraz önce değiştirdim. Yeni yıkandılar. Mis gibi lavanta kokuyorlar. Ne diyorduk? Evli miyim diye sormuştunuz galiba. Oysa onun için sormamıştı. Neyse. Bırak da istediği gibi düşünsün. Evet, 2 tane de çocuğum var. 5 ve 6 yaşlarında bir kız ve bir oğlan. Eşim kamyon şoförüdür. Bizim kamyonumuz kocaman bir kamyon işte. Kadın gevezeliğiyle onu adeta boğmuştu. Lavaboya gidip sıcak suyun akıp akmadığını kontrol etmek için musluğu açtı. Hey, bu da ne böyle? Müşterileriniz için çiçek mi alıyorsunuz? Doğrusu bu özene bravo. Şu 2 sarı karanfilden mi bahsediyorsunuz? Biz değil, sizden önceki getirmiş olmalı. Odaya geldiğinde bana ikinci bir bardak daha verir misin diye sorup odadaki masanın üzerine koymuştu. Ben biraz önce yerini değiştirdim. Plastik kovasıyla malzemelerini toplarken kapıyı araladı. Artık dinlenmeniz için sizi rahat bırakabilirim. Çünkü bu gece yola çıkacaksınız. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa koridordaki sandalyede oturuyor olacağım. Size bir sır vereyim. Bu gece 4. kattaki arkadaşımın da yerine bakacağım. Yani gece yarısına kadar buralardayım. Oldukça yorucu. Eğer siz ayrılırken ben burada değilsem 4. kattaki 422'deyim demektir. Ayrıca 422'nin hemen yanında küçük bir oda var. Orada uyukluyor da olabilirim. Seslenirseniz sizi hemen duyarım. Gerçi hala kaçta ayrılacağınızı daha iyi sormadım ama... Akşam 9'a doğru, 9'a... Kadının yarısı dışarıda, yarısı içerideydi. İçeriye süzülüp kapıyı yavaşça kapattı, yanına sokulup. Saat 3 gibiydi diye fısıldayarak söze başladı. Onları ansızın koridorda gördüm. Açık gözlü tiplerdi. İçlerinden birisi oldukça uzundu. Pejmürde giyinimli, sıradan tipler gibiydiler. Onlara buyurun beyler diye sordum. Soru sormak tabii ki ahmaklıktı. Tahmin etmeliydim. Fakat nereden bilebilirdim ki? Uzun boylu olanı kahverengi bir kimlik kartı çıkartıp konuşmadan burnunun ucuna dayadı. Üzerinde huzur yazıyordu. Lou'nun bunca anlattıkları ve ardından gelen huzur kelimesi başlangıçta bahsedilen kişiye karşı hissettiğim şüpheyi gitgide kuvvetlendiriyor. Çünkü ne kadar soğukkanlı olursan ol, herkes gibi bu kelimenin toplumun huzurunun devamlılığının emniyeti olduğunu bildiğinden başka türlü bir huzur hissediyorsun. Her şeye rağmen olay hala tüm gizemini koruyor. Bekleyip görelim. Ona daha iyi görünmek için çabucak bir duş alıp tıraşını oldu. Karanfillerin durduğu bardağı aldı, taptazeydiler. Kapının yanındaki masanın üzerine bıraktı. Artık biraz kestirebilirdi. Önce ceketinin cebinde taşıdığı kızarmış ekmeklerden biraz atıştırdı. Fakat bir türlü gözlerini kapatmayı başaramıyordu. Yatak istediği oranda sert, perdeler odayı her zaman hoşlandığı oranda karartmak için çekiliydi. Öyleyse sorun neydi? Aa, evet, o gözler. Onu duvarlardan seyreden o duygusuz sert gözler. O gözler ki onu bir hançer gibi parçalıyordu. Bütün duvarların üzerine yapışmış o gözler. Her yerde, tuvaletin duvarlarında bile vardılar. Son 5,5 yıldır süre giden darbenin öncüsü ve ilham kaynağı olan gözler. Yani huzurun hareket noktası ve ilham perisi. Yataktan fırlamasıyla duvarda asılı duran sarı kenar çerçeveyi kapması bir oldu. Üzerinde beliren suretini çiğnemek ya da onu öldürmek için aynayı yere fırlatabilirdi. Fakat yapmadı. Sandalyenin üzerine ters bir şekilde koymakla yetindi. En azından o şeytani gözleri görmeyecekti. Dikkat! Odayı terk ederken çerçeveyi yerine asmayı unutmasın. Deli olmak için kahraman değilim diye düşündü. Kahraman olmak için de deli. Onu sarmalayan yalancı uyku bile en azından bir şeydi. Havaalanına gitmek için tuttuğu taksinin şoförü arabayı tam anlamıyla bir rallici gibi kullanıyordu. Sanki birisi şoförün kulağına küçük, mütevazi bir taşra kentinin havaalanında kızının onu beklediğini fısıldamıştı. Havaalanına giden bulvarda tam anlamıyla bir keşmekeş yaşanmaktaydı. Çalışmayan trafik lambalarıyla bulvarın genişletilmesi için yapılan kazı çalışmalarının neden olduğu yoğun trafik. İnsanların günlük hayatlarını devam ettirmesine izin vermiyordu. Fakat şoför işinin ehliydi. Asfaltın diğer canavarlarının yanında farkı hemen hissediliyordu. Oraya mı gidiyorsunuz? Güzel bir şehirdir. Yıllar önce bir soğutucu firmasında çalışırken düzenli olarak gider gelirdim. Harika tavernaları vardır. Kadınları daha başka bir alemdir. Uçağınız kaçta kalkıyor? 23.35'te. Sondan bir önceki uçuş. Tamam o zaman. Zamanında orada oluruz. Hatta barda bir küçük uzaya bile vakit kalır. Gittiğiniz yerde sizi karşılayacak kimse olacak mı? Yani bir kadın. Hiç konuşacak durumda değildi fakat şoförü de kırmak istemiyordu. Kızım, evli değilim şu an için yani. Hadi bakalım hayırlısı. Sarı karanfilleri onu görür görmez değil eve gittiklerini de verecek, ardından da bütün ayrıntıları anlatacaktı. Otelden ayrılırken bir an için bu yaptığının doğru olmadığını düşündü. Odanın asıl sahibi olan o adam geldiğinde, tabii hala hayattaysa, kim bilir ne üzülmüştür. Eğer karanfilleri alırsa kötü bir şey yapmış olacağını düşünmüştü. Bu basbayağı bir saygısızlık olacaktı. Fakat sonunda onları almaya karar vermişti. Çünkü hadise işte öyle gelişmişti. Mantıklı bir açıklaması yoktu. Onların yabancı ellerde solup gitmesine gönlü bir türlü razı olmamıştı. Oysa şimdi tam tersini düşünüyordu. Karanfilleri gerçek sahibi olan yabancı ellerden alıp sorgusuz sualsiz başka ellere götürecekti. Sevgi ve heyecanla başka bir kişiye. Mesajını aldık. Son direktifler. Dikkat! Huzurun saat 22.40'da Güney İstasyonu'na varacak olan şefi sahte kişidir. Platformdan yukarıya, üst geçide çıkacaksın. Tren perona girdiğinde iki sarı karanfili yukarı kaldırmak yok. Dikkat, plan değişti. Tuzak var. Elindeki karanfilleri aşağı yere bırakacaksın. İki erkek ve bir kızdan oluşan takımımız bir şeylerin değiştiğini anlayıp ateş etmeyecekler. Bol şans. Kız olanın üzerinde işlemeli bir gömlek olacak. 317'nin kapısında duran not maalesef onu gafil avlamıştı. Sadece onu değil beni de. Saçlarını her zamanki gibi sola doğru taramış, ceketini ve yağmurluğunu değiştirmişti. Odanın camına sonbaharın ilk damlaları vurmaya başlamıştı bile. Kasım ayındaydılar. Son hazırlıklarını bitirip Louis'a bahşişini bırakmak için kapıyı açtığında o notu yerde katlanmış bir vaziyette bulmuştu. İşin tuhaf tarafı kağıt oraya bırakılırken hiçbir gürültü duymamış olmasıydı. Belki de bu iş uykuya daldığı ya da banyoya girdiği sırada olmuştu. Notu çabucak okumuştu. Tam o sırada Lou kapıyı çalınca kağıdı panik halinde cebine tıkıştırdı. Lou tatlı sesiyle "Her şey hazır mı?" diye seslenirken sandalyeye koşturup ters olarak bıraktığı çerçeveyi almış, sanki birisi onu az önce azarlamış gibi ekşimsi bir suratla eski yerine asmıştı. Onu az daha unutacaktı. Lou bahşişten oldukça memnun, asansörü çağırmaya gidiyorum derken cebindeki ateş parçasından bir an önce kurtulmak umuduyla banyoya koşup kapıyı kilitlemişti. Mesajı bir daha okuyup paramparça etmiş, klozete atıp üzerine sifonu çekmişti. Fakat mesajı daha önce Huzur'un da okumuş olabileceğini nereden bilebilirdi ki? Huzur'un iki adamı 317'deki kişinin yakalanmasının ardından koridordaki gelişmeleri izlemek için Lou'nun büyük misafirperverliğiyle onun odasında saklanmışlardı. 21.30 civarı paltolu genç bir delikanlı katladığı mesajı 317 nolu odanın eşiğinden geçirmeye çalışırken göründü. Kağıt kapı aralığında bir türlü sığmadığından onu kapının hemen önüne bıraktı. Delikanlı koridoru hızla terk ettikten sonra ajanlar gizlendikleri yerden çıkarak notu bir güzel okudular. Mesaj okunduktan sonra aralarında bir iş bölümü yapmışlardı. İşlerinden birisi notu getiren çocuğu yakalayarak Huzur'un merkezine götürecek. Diğerleri de pusuda beklemeye devam edecekti. Takipçi taksiyle gencin peşine düşmüştü bile. Arkadan gelen kamyon taksicinin ani freniyle az kalsın üzerlerinden geçecekti. Havaalanına sadece bir kilometre kala kim bu lafı duysa şaşırmazdı ki. Hemen geri dönün. Son sürat Güney Tren İstasyonu'na gidiyoruz. Ücretinizin iki misli ödeneceğinden kuşkunuz olmasın. Fakat uçağınızı kaçıracaksınız. Önemli değil. 00:20'deki son uçakla giderim. Kızımı biraz bekleteceğiz ama önemli bir şey olduğunu ve son seferle mutlaka yanında olacağımı bilir. Aptallığa bak. Nasıl da unuttum görüyor musun? Trenle 22:30'da istasyona varacak olan bir arkadaşla buluşmam gerekiyordu. İstasyona giderken içinde bir huzursuzluk hissetti. Üst geçitten çıkmayı başarabilecek miydi? Belki de güvenlik tedbirleri onu engelleyecekti. Oysa istasyona vardığında hiç sıkıntı yaşamadı. Diğerleri de orada yukarıdaydılar. Biliyordu, kalabalık değildiler fakat yine de oradaydılar. Muhtemelen onların ve huzurun adamlarının tabancaları kurulmuş, otomatik silahları paltolarının arasına gizlenmişti. Onun yağmurluğunun sol cebinde de iki sarı karanfil vardı. Dışarıda hüzün yüklü bir yağmur ince ince dökülüyordu. Belki birazdan şiddetlenecekti. Platform oldukça kalabalıktı. Bir yandan gazeteler, diğer yandan radyolar son günlerde olan olayları ve yapılacak büyük askeri karşılamayı naklediyorlardı. Anarşistlerin elinden 3 tane taşlı şehrini kurtaran askerin başkente dönüşünü. Direniş gösterenler her zaman bu isimle adlandırılmışlardır. Platformun bir köşesinde iki erkek ve bir kız çocuğu bekliyordu. Birazdan galip gelen Muzaffer komutan perona adım atacaktı. Fakat o olması gereken kişi değildi. Bu bir tuzaktı. Gözleri henüz işlemeli gömlek giyen bir kıza rastlamamıştı. Kolonlardan birinin arkasında olmalıydı. Karanfilleri vaktinden önce elinden düşürüp de planı bozmamak için sımsıkı tutarken üst geçitten sarkarak aşağıda olup bitenlere bir göz attı. Arkalarında valizlerini sürükleyen bir sürü sıradan yolcu. Ne üniformalı polisin ne de şu askerin şu anda burada masum, sıradan yolcularmış gibi davranan kaç tane huzur ajanı olduğundan haberi vardı. Karşılama için askeri şeref takımı da gelmişti. Bando hiç geri kalır mı? Birazdan merasim başlayacak. Sahte asker platformdan çıkışa kadar kırmızı halının üzerinde yürüyecek. İleri gelenlerin elinde buketler. En ince ayrıntısına kadar kusursuz bir sahneleme. Oysa elinde tuttuğu şu iki sarı karanfil, bütün bu kişilerden de, bütün bu hazırlıklardan da daha değerli. İçinde 3 tane gencecik çocuğun hayatını kurtaracağı için büyük bir mutluluk var. Bir yandan da hüzün, kendi kızına haber verememiş olmanın rahatsızlığı. Bu tayfunun içinde sürüklenirken kızına telefon etmeye nasıl fırsat bulabilirdi ki? Ona son seferle geleceğini söylemeliydi fakat nasıl? Zaman onu sıkıştırıyordu. O not, o mesaj içini ansızın tutuşturmuş, yüreğini yakıp dağlamıştı. Oysa notu banyoda parçaları ayırmanın ne anlamı vardı ki? Klozete atılan not suyun içinde kaybolup gitmişti. Fakat üzerinde yazılanlar kalbinde, ruhunun içinde, kanında nefes almaya devam ediyordu. Yetişecek ve o çocukları kurtaracaktı. İki erkek ve üzerinde işlemeli bir gömlek olan kız çocuğunu. Kızını boş yere havaalanında bekletecekti. Yolcular kapıdan çıktığında bütün hevesi kursağında kalacaktı. Onu teselli eden tek şey, kızının onun bir saat sonraki son uçuşla geleceğini düşünecek olmasıydı. Bunu daha önce de yapmıştı. İşlemeli gömlek giyen bir kız gözüne çarpar gibi oldu. O mu değil mi? Burada bir ekleme yapmamız gerekiyor. Ben de 317'deki kişiye benzer bir kafa karışıklığına sahip olduğumdan diyebilirim ki, ortalıkta ne döndüğünü tam olarak anlayabilmiş değilim. Kendimi sadece olayların akışına bırakıyorum. Ayrıca açılan ilk ateşle hikayenin bitmediğini belirtmekte de fayda var. Çünkü platformdan sıkılan ilk iki kurşun neyse ki öldürücü değildi. İlki sağ dizine, diğeri ise yine aynı bacağa fakat biraz daha aşağıya isabet etti. Tren mağrur bir gelin gibi istasyona girerken, İki sarı karanfili yere bıraktığında üzerine çoktan nişan alınmıştı bile. Herkes onun tuzağa düşürüldüğünü biliyordu. Oysa kimin aklına gelirdi ki tüm gücüyle köprünün diğer köşesine topallayarak koşuyordu. Daha 5 metre bile ilerlememişti ki üzerine bir kurşun daha isabet etti. Bu seferki bir makinalı tüfek kurşunuydu. Tek atış. Atışı yapan huzurun orta yaşlı, sempatik suratlı ajanıydı. Atışı elindeki meyve dolu poşette güya büyük karşılamaya gelen sıradan vatandaşlardan birisi gibi durduğu az ilerideki kolonun arkasından yapmıştı. Bu seferki göğsüne isabet etmişti. Önce havada birkaç saniye yalpaladı. Eğildi ve ardından diz çöktü. Üst geçidin ahşap döşemesine yığılırken bir defa öksürdü. Bir kez daha. Yerde ciğerlerine kadar giren kurşunun açtığı kanaldan boşalan kandan bir gölet oluşmuştu. Fakat bir ayrıntıyı atlıyoruz gibi geliyor. Böyle bir durum karşısında boş yere açıklamalar yapmanın, gerçeği değiştirmek adına kandırmacalar içinde boğulmanın ne anlamı olabilir ki? Nihayetinde bütün bu olayların ya da bütün bu insana özgü planların içinde gerçek nerede başlayıp nerede bitiyor? Havaalanına doğru koştururken vicdanı onu rahatsız ediyordu. Üç tane gencin, iki erkek ve bir kız. Özgürlük adına mücadele için hayatlarını ortaya koydukları sırada o sevgili kızının kollarına koşuyordu. Etrafında olup biten onca kötülükle hiç alakası olmayan sarılmalar ve öpücükler için. Yaşadığı karışıklığın sebeplerinden birisi niçin ilk bakışta oldukça önemsiz gibi görünen, Güney Tren İstasyonu'na gidecek olan kız çocuğunun üzerinde, küçük bir taşra şehrinde kendisini bekleyen kızınınkine benzer işlemeli bir gömlek olması gibi ufacık bir ayrıntı da yatıyor olmasın. Belki de ruhunda bu sebepten dolayı yıkıcı bir çağrışım oluştu. Fakat beklenmedik ve tamamen kontrol dışında gelişen bu olay, hiçbir görünür ya da olası muhtemel bir sebep olmaksızın da başına gelebilirdi. Bütün bu yaşananlar ya da içinde bir çatlağın açılması diyelim, onu bir vicdan muhasebesi yapmaya zorladı. Bütün bu biçare insani taraflarımız, her şeye rağmen nefes alıp yaşıyor. Puslu havanın koyu renkli tülüne sarılmış, boşlukta dolaşıyorlar. Artık ne olup ne olmadığımızı bilmiyoruz. Neyi görüp neyi kaçırdığımızı da. Tam olarak onun üst geçitte kayıp düşerken büyük bir gizemin içine batmış olması gibi. Adına ölüm demek için kendimizi zorladığımız şu keşfedilmemiş olayda. O hiçbir şey ama hiçbir şey söylemedi. Ne de hayal meyal silüetini gördüğü yüzün, Lou'nun pembe renkli küçük suratı olup olmadığını. Başka şeyler de vardır. Orestes, göklerde ve yeryüzünde, insanoğlunun onları hayal dahi edemeyeceği. Felsefemizin, bilimimizin ve hatta edebiyatımızın bile hayal edemeyeceği. İşte tam olarak hikayenin sonunda meydana gelen ve benim de yine hikayenin başında hissettiğim belli belirsiz kuşkumda olduğu gibi.